Öğrenciler o korkunç fırtına içerisindeyken ne öğrendiler? Neyi öğrendiler? Fırtına içerisindeyken neyi öğrendi öğrenciler? Yaşam fırtınaları içerisinden geçerken, sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçerken, Rabbimizin sıkıntılar içerisindeyken, bizlerin sıkıntılar içerisindeyken Rabbimizin bizlere neler yapabileceğini, bunu öğrenciler gördüler. Neler yapabileceğini Rabbimiz sıkıntılarda bize destek verebileceğini, neler yapabileceğini öğrenciler öğrenmiş oldular. Ama bir şeyi de çok güzel öğrenmiş oldular. Neydi o? Rabbimizin hiç bilmedikleri bir özelliğini kavramış oldular, öğrenmiş oldular. Rabbimizin, İsa Mesih'in her şey üzerinde Rab ve Tanrı olduğunu, her şey üzerinde egemen olduğunu net bir şekilde, açık bir şekilde öğrenmiş oldular, görmüş oldular. Şimdi konuyu hatırlayın birazcık. Rabbimiz öğrencilerle birlikte Filistin'in doğusunda Ürdün Vadisi'nin kuzeyine yerleşmiş olan bir göl var. Deniz olarak da söyleniyor. Celile denizini, gölünü karşıdan karşıya geçerlerken korkunç bir fırtına içine düşüyorlar. Yani fırtınaya yakalanıyorlar. Şimdi önceki bölümlere bakarsanız demiştim. Önceki bölümlerde yani dördüncü bölümden önceki bölümlere baktığınız zaman orada Rabbimizin sürekli insanlarla, insan kalabalıklarla beraber olduğuna tanık oluyoruz. Yani etrafını saran bu insan kalabalıkları İsa'yı hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Şimdi İsa birdenbire öğrencileri alıp karşı tarafa hadi geçelim demiş olması bize neyi açıklıyor? İki şey olabilir diye düşünmüştük hatırlarsanız. Dedik ki, tabii ki sürekli halk onunla birlikte olduğu için, doğal olaraktan yorgun düştüğü için, ki teknenin arka kısmına da uyuyordu zaten, yorgunluktan dolayı, doğru mu? Ve daha sakin bir zaman, öğrencilerle beraber birlikte olabilmek amacıyla daha sakin bir ortam, daha farklı bir ortam aramış olabilir demiştik. Ama başka bir olasılıkta şunu söyledik. Biliyorsunuz yine dördüncü bölümün bu parçası öncesinde Rabbimiz benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında ders vermişti onlara. Şimdi bu kesime geldiğimiz zaman herhalde Rabbimiz onlara şunu öğretmeye çalışıyordu. Bakalım siz dersi hangi oranda öğrendiniz? Bazen öyle oluyor ya. Ders öğreniyoruz ve sınava tabi oluyoruz. Doğru mu? Hepimiz okul hayatı gördük. Doğru mu? Önce öğreniyoruz. Bu matematik olabilir, coğrafya olabilir, fen bilgisi olabilir. Neyse. Öğrendiklerimizi bir süre sonra sınav sorularıyla ne kadar öğrendiğimizi öğretmenimiz ne yapıyor? Test ediyor. Doğru mu? Rabbimiz de benzetmelerle onlara konuştu. Bakalım hangi oranda öğrendiniz bu dersi? Bunu görebilmek amacıyla ne yapıyor? Onların sıkıntı içerisine girmesine izin veriyor. Değerli kardeşler. Bunu altını önemli bir şekilde çizmiştim. Şimdi çoğu kez bizler şu gerçeği düşünüyoruz. Bunu da söyledim özellikle. İtaatsizliğimizden dolayı. Yani Rabbim bize buyurduğu gerçeklere itaat etmediğimizden dolayı değişik türden sıkıntılar içerisine girmemize Rab izin veriyor. Yani itaatsizliğimizden dolayı. Hatta bir örnek vermiştik hatırlarsanız. İtaatsizlik deyince aklımıza kim geliyor? Dedik ki, hatırlayın, Yunus demiştik değil mi? Yunus. Tanrı ona Tarşiş'e gideceksin dedi. O Nineve'ye gideceksin dedi. O Tarşiş'e doğru, tam ters istikamete doğru yola çıktı. Ne oldu sonuç? Mışıl mışıl uyurken geminin ambarında bir fırtına gönderdi Rab ona. Ve fırtınayla Yunus'un yanlışlığını Rab düzeltti. Doğru mu? Yani yaşam fırtınası Yunus'un doğru bir çizgiye gelmesini sağladı. Şimdi bizler de sıkıntılar aracılığıyla Rab bizim olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlıyor. Ama bu olaya baktığımız zaman öğrenciler fırtınaya yakalanıyorlar. Neden? İtaatsizlik ettikleri için mi? Ha? Hayır. Rab dedi onlara hadi karşı tarafa geçelim. Eğer itaat etmemiş olsalardı öğrenciler bu fırtınaya yakalanmayacaklardı. Doğru mu Ali? Ama şimdi bu çelişki mi değil mi? Ulan hadi itaatsizlik sonucunda ben bir fırtınayla karşı karşıya geliyorum ama itaat ettim yine bir fırtınayla mı karşılaşacağım? Evet. İtaat ettiğimiz zaman da bir fırtına ile yaşam fırtınasıyla yüze gelirsek buna da hiç şaşırmamamız gerektiğinin altını çizmiştim sizlere değerli kardeşler. Onun için şu gerçeği açıkça söylemek istiyorum. Biz bir yolculuktayız. Bakın, bunu yeniler geldiği zaman söylüyorum. Hani deriz ya, dört semavi din derler değil mi? Hristiyanlığı da din kategorisi içerisine koyarlar. Doğru mu? Bakın, çok net. Benim eski buradaki kardeşlerim beni çok iyi bilir. Her zaman yeri geldiğinde, yeniler geldiği zaman söylüyorum. İsa Mesih inancı bir din değil. Bakın bunun altını önemli çiziyorum. Yani şu demek değil. Ben Müslümandım, şimdi Hristiyanlığa geçtim. Böyle bir şey yok. Çünkü İsa Mesih'in hayatına baktığımız zaman İsa Mesih kutsal kitabın hiçbir yerinde ben bir din getirdim, benim dinim iyi bir dindir, bu dini izleyin diyerek bir din reklamı yapmadı. Ama üç gerçeğin altını çizdi. Yol, gerçek, yaşam benim dedi. Demek ki İsa'da olmak, Mesih'te olmak bir dine girmek demek değil. Bir yaşam biçimi, bir yaşam tarzı. Biz bir kişinin ardından gidiyoruz hamdolsun. Bu kişi Rab İsa Mesih. Onun için diyorum bir yolculuktayız. Bizim bu yolculuğumuz bir din yolculuğu değil. Bazı Hristiyanların İsrail'i ziyaret ettiği gibi bir şeye haç olarak ifade ettiğimiz İsrail'e biz yolculuğa çıkmıyoruz. Bizim İsrail göksel İsrail. Doğru mu? Yani cennete giden bir yolculuktayız biz değerli kardeşler. Ama cennete giden bu yolculuk, imanlar için geçerli olan bu yolculuk, cennet yolculuğu, kutsal kitabın neresinde güllük gülistanlık olacak diyor? Hiçbir yerinde değil mi? Demiyor ki iman ettiğiniz her şey tıkırında gidecek. Hayır. Tam tersine. Sıkıntılar, sorunlar olacak. Ama cesaretli olmamız gerektiğini, çünkü sorunlar üzerine yenge kazanmış bir Tanrı olduğu için Rabbimiz ve Kurtarıcımız Yuhanna 16:33'te diyordu değil mi? Ben dünyayı yendim diyor. Cesur olun. Bu çok önemli sevgili kardeşler. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Sıkıntılar niye önemli? İbrahim'den örnek verdik. İbrahim deyince, Davut deyince, değil mi? Tanrı adamlarını düşünün, peygamberler de dahil buna. Bunlar böyle harika bir hayat mı yaşadılar? Hayır. Bazıları hani Türkçe'de diyoruz ya pişmiş tavuğun başına bile gelmedi onların başına gelenler. O kadar sıkıntılar yaşadılar. Tanrı İbrahim'e bir vaatte bulundu. İbraniler kitabında 6. bölümde İbraniler 6. bölümde bir ayet okumuştum sizlere. İbraniler 6. bölüm 14. ayette şöyle diyordu. Seni kutsadıkça kutsayacağım, soyunu çoğalttıkça çoğaltacağım. Bu bir vaat mı değil mi? Bir vaat. Tanrı İbrahim'e vaat etti. Ama sonraki ayete baktığımız zaman, yani İbraniler 6:14'e baktık, 15'e baktığımız zaman diyor ki, böylece İbrahim sabırla dayanarak, bakın bu çok önemli, sabırla dayanarak vaade erişti. Hatta düşünün, bu dayanma sözünün Yunancasını size söylemiştim. Makrothomeo sözü. Bu sözün anlamı uzun süre acı çekmek demek. O zaman ayeti şöyle anlamamız gerektiğini söyledim. 15. ayeti. İbrahim uzun acılardan sonra vaade erişti. Ha, demek ki sıkıntı ve sorunlardan geçerek o sıkıntı ve sorunlar İbrahim'i geleceğe hazırlamış oldu değerli kardeşler. Bugün içinde bulunduğumuz sorunlar bizi de Rabbimizin gelişine hazırladığı gibi. Demek ki dayanmak sözü ile iman sözü birbirini tamamlayan iki söz. Doğru mu? İman nasıl gelişiyor? Nasıl gelişiyor? Dayanarak gelişiyor. Yani dayandıkça gelen sorunlara, sıkıntılara göğüs gerdikçe imanda gelişiyoruz ve büyüyoruz. Ve gelişip büyüdükçe gelebilecek olan sıkıntılara karşı göğüs germe imkanına kavuşmuş oluyoruz sevgili kardeşler. Ama burada asıl önemli olan neydi? Evet, burada önemli olan fırtına değildi. Neydi? İman olduğunu söylemişti. İman değerli kardeşler. Demek ki durumlar içerisinden geçerken iman açısından olmamız gereken noktadaysak eğer, yani sorunlar içerisinden geçerken eğer ben olmam gereken noktadaysam iman açısından sorunlara göğüs germek zor değil. Ama ben olmam gereken noktada değilsem, iman açısından böyle vakalih diyorlar ya, sallantıdaysam gelebilecek sorunlar karşısında da dayanıklı olmuyorum. Ama ben sorunlar aracılığıyla ders aldıysam, aldığım dersi hayata soktuysam, soktuğum o ders aracılığıyla bir takım değerler elde ettiysem, o zaman benim iman olması gereken noktada. O zaman sıkıntılar geldiğinde onu göğüslemek, ona göğüs gelmek hiç de zor olmuyor değerli kardeşler. Onun için sıkıntılarımız olacak ama esenliğimiz de her zaman bizimle birlikte devam edecek değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz çok emindi. Karşıya geçeceğinden emindi. Neden? Çünkü babaya olan bağlılığından dolayı. Bakın ne dedim ben size? Eğer bizim Rabbimiz bu kadar rahat bir şekilde, düşünün ya, büyük bir fırtına var. Fırtına olunca beşik gibi sallanıyor. Tekne su alıyor. Batacak korkusu var. Öğrencilerde heyecan. Bağırıyorlar. Ne onların bağırtısı, ne fırtına, ne su alan tekne İsa'yı uyandırmadı. Uykusunu bozdu mu? Bozmadı. Neden? Rahattı, emindi karşıya geçeceğinden. Babaya olan bağlılığından dolayı. O zaman dedim ki bizler de Rab'be bağlı bir hayat yaşamamız lazım. Eğer ben Rab'be bağlıysam, bağlı bir hayat yaşıyorsam bunun da şeyi demiştim bu. Rabbin sözüne yakın oldukça Rab bağlılığında gelişiyoruz, büyüyoruz ve Rab'be doğru kök salıyoruz sevgili kardeşler. Onun için Kutsal Kitap'tan şöyle bir ayet okumuştum sizlere. Şöyle diyordu. Yatar uyurum, uyanır kalkarım mezmurda. Rab destektir bana, korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan. Herhalde 3. mezmurdu yanılmıyorsam. Değil mi? 5 ve 6. Ya 5 ve 6. Ayetler. Değerli kardeşler, gerçekten Rabbimiz bizim zayıflıklarımızı bilmeyen bir Tanrı değil. Hatta şöyle bir örnek vermiştim hatırlarsanız. Dedim ki, hani biz bazen deriz ya, Ayşe sen nereden anlarsın? Sen bir geç benim sıkıntılardan. İşte bak o zaman görürsün ben nasıl bir sıkıntıdan geçiyorum. Sen beni anlamazsın kardeşim Hatice. Tabii. Sen benim yaşadıklarımı yaşasana, işte sen o zaman görürsün. Kaçımız söyledi böyle? Hepimiz söyledik değil mi? Ama bakın değerli kardeşler, ben şunu söyledim. Ben sizin yaşadıklarınızı yaşamadığım için, ben sizi anlamak konusunda %100 anlamayabilirim. Bu benim için geçerli. Ama Rab için geçerli mi? Hayır. Neden? Çünkü Rab senden şu anda geçmekte olduğun sıkıntılardan çok daha fazlasını yaşadı. Rabbimiz anlamaz diyebilir miyiz? Rabbimiz bu işi bilmez diyebilir miyiz? Hayır. Bu çok önemli bir şey. Bakın, Rabbimiz bizden çok daha fazlasını çekti. onun için geçerli değil anlamaz sözü. Recep için geçerli olabilir ama Rab için değil. Bakın ne diyor? İbraniler 4 ayet 15. Baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değil diyor. Bakın zayıflıklarımızda, sıkıntılarımızda, sorunlarımızda, eksikliklerimizde bize yakınlık duymayan değil. Yok ya sen bunu başaramadın yürü git. Seni görmek istemiyorum diyen bir tanrı değil. Hamdolsun. Bu harika bir şey. Biz öyle düşünsek bile. Tersi ne diyor? Her alanda bakın dikkat edin. Her alanda bizim gibi denenmiş. Yani sıkıntılardan geçti. Sorunlardan geçti. Acılardan geçti. Ama günah işlememiştir diyor. Amin. Amin. Değerli kardeşler. Rabbimiz şunu 5 defa yapacaksın. Şunu 10 defa yapacaksın. Şunu böyle yapacaksın. Yok onu şöyle yapacaksın diyen bir tanrı değil. Yaptırımlarla yaklaşan bir tanrı değil. Eğer biz yapabiliyor olsaydık Rab bize derdi bunu böyle yap Recep. Şunu da şöyle yap Ali. Bunu 5 defa yapacaksın Hatice. Ethem bunu 15 defa yapacaksın kardeşim. İşte Ayşe sen bunu 15 defa yapacaksın, 20 defa. Hayır böyle bir şekilde yaklaşan bir tanrı değil. Ama bu tanrının bir özelliği var Rabbimizin. Ey bütün yorgunlar. Yükleri ağır olanlar. Bana gelin diyen bir tanrı. Neden bana gelin diyor 11.28'de Matta 11.28'de? Bana gelin diyor. Çünkü benim yüküm hafif. Değerli kardeşler, boyundurumu takının, benden öğrenin. Rabbe ihtiyacımız var. Bu sıkıntılı süreçte, iyi günlerde, kötü günlerde Rabbe ihtiyaç var değerli kardeşler. O boyundurağa girmedikçe mümkün değil sorunlar üstesinden gelebilmemiz. Onun için hayat kadınından örnek verdik. Yasaya göre hayat kadını taşlanması gerekiyordu. Yani yasa diyor ki, günahlı can ölmelidir. Peki İsa ne dedi o zina içinde yakalanan kadına? Tamam ama sonunda herkes çekip gidince sonunda kadına İsa çok güzel bir şey söyledi. Ya, bağışlandın diyor, git bir daha günah işleme. Değerli kardeşler, bakın. Öz Türkçe'de kayrağı diyoruz. Almanca'da gnade diyoruz. Lütuf sözünü ben beğenmiyorum. Çünkü lütfetmekten geldiği için tam karşılığı değil. Ama inayet ya da kayrak, kayırmaktan geliyor. Bak biz hak etmedik. Hak etmediğimizi hak etmek demek. Böyle bir şey. Değerli kardeşler. İnayetle kurtulduk ve Rab Tanrı bunu bizim için yaptı. Biz sadece ona bakmak zorundayız. Fırtına onlar için bir sınavdı. Ama onlar bütün mucizelere tanık olmuş olmalarına rağmen, eski antlaşmada birçok gerçekleri biliyor olmuş olmalarına rağmen, korku, kaygı, endişe iki bacaklarını bir pabucun içerisine soktular. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Deliye dönmüş gibi değerli kardeşler. 89. mezmurda ne diyordu? 8 ve 9'da. Ya Rab her şeye egemen Tanrı. Senin gibi güçlü var mı? Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer. Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin. Bunu biliyordu öğrenciler eski antlaşmada. Ama korku tüm zihinleri darmadağın etmişti değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz bakın sadece hastalıkları iyi eden ve içinde bulunduğunuz sorunları çözen, insanlara iyilik yapan bir kişi değil. Bakın, doğa üzerinde de egemen olan Tanrı. İşte öğrenciler İsa'nın bu yönünü öğrendiler. Onlar mucizeler yapan biri olduğunu, evet bundan önce gördüler mucizeler değil mi? Birçok mucizeler tanık oldular. Ama doğa, fırtına mümkün değil. Nasıl olacak? İsa kalktı, fırtınayı dindirdi. Dalgaları sakinleştirdi. Mümkün değil. Kim yapabilir? Tanrı yapabilir. Demek ki İsa bunu yapmakla tanrılığını ortaya koyuyor. Net bir şekilde. Öğrenciler İsa'nın kim olduğunu net bir şekilde öğrenmişlerdi sevgili kardeşler. Onun için İsa bak ne diyor Kolosalar 1. bölümde? Yerde ve gökte, Görünen ve görünmeyen her şey onda yaratıldı. Kimde yaratıldı? İsa Mesih'te yaratıldı. Yaratıcı kim? İsa'nın kendisi. Yaratılış işinde o da var. Bakın her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı diyor. Koloseller 1, 16 ve 17. ayetler. Demek ki öğrencilere öğretmek istediği buydu sevgili kardeşler. Ben doğanın da hakimiyim. Her şeyin üzerinde egemen olan diri tanrıyım. Bu kadar açık, bu kadar net. İyilik yapan, Hristiyanların peygamberi olarak bildiğimiz İsa değil. İsa Mesih yaşayan diri tanrı. Bunu anlamakta zorluk çeksek de gerçek bu. Bakın, 5000 kişiyi doyurdu. Birkaç parça ekmek, birkaç balıkla, doğru mu? Peki yoktan bir şeyi var etmek kime mahsus? Allah'a mahsus, doğru mu? Ama İsa bunu yaptı. Ölü Lazar'ı, 4 günlük ölü Lazar'ı diriltti. Dışarı çık dedi Lazar'a, çıktı. Yaşam veren kim? Tanrı'nın kendisi değil mi? Demek ki İsa bunu yaptıysa, Tanrı olduğunu gösterdi mi, göstermedi mi? O güce sahip mi, değil mi? Burada rüzgar olayına bakıyorsun. Rüzgarı dindirdi. Sen de bakayım rüzgara, sus, sakin ol. Kabaran dalgaya sus bakayım. Rüzgar beni dinlemez çünkü yaratıcısı ben değilim. Yaratan o. Onun için onun sözünü dinlediler dedi arkadaşlar. Onun için yapmamız gereken şudur dedim ve bununla da bitirmiştim. Hangi? 93. mezmurla bitirdim. Yapmamız gereken şu değerli kardeşler. Rabbimiz bütün sıkıntılar üzerinden o içinde bulunduğumuz durumlardan çok daha büyük olduğunu gösteren mezmur. 93. mezmur ayet 4. Yücelerdeki Rab engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından ne diyor? Çok daha güçlüdür. Amin. Bununla noktaladık. Şimdi gelin buradan kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edelim ve konumuzu bugün noktalamaya çalışalım. Evet, burada birebir yaşanmış olan fırtına gibi bizleri de hayat içerisinde derinden sarsan sıkıntılar, sorunlar düşündüğümüzden çok daha uzun olabilir. Düşündüğümüzden çok daha fazla ağır olabilir. Düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. O kim? Her şey üzerinde egemen olan diri Rabbimiz, durumlar üzerinde egemen olmuş olduğu için durumları sakinleştirebilecek, durumlara karşı göğüs gerebilecek güçte olmamızı sağlıyor. Amin. Böyle bir Tanrı değerli kardeşler. O zaman Davut, bu sıkıntıları yaşamış, birebir yaşamış olan Davut, bakın lütfen açabilir misiniz 65. mezmuru? Yani Davut bu gerçeği kavradı net bir şekilde ve 65. mezmurda bu gerçeği bakın nasıl dile getiriyor 7. ayette. 65. mezmur, Almancasında nedir bilmiyorum ama 65. mezmur 7. ayetinde şöyle diyor. Ne diyor sevgili Aytaç? Evet, ya okuyabilir misin? Çünkü mikrofon olduğu için. Ya buyur.
Denizlerin kükremesi, dalgaların gümbürtüsünü, dalgaların kargaşasını yatıştıran sensin.
Kimdir yatıştıran? Rabbimizin kendisi. Şimdi ben soru soruyorum ya. Kendi kendime soru soruyorum. Ya acaba bu kadar şeyler üzerinde gücü ve yetkisi olan kişi neden bunları yapabilecek yeterlikte? Soru soruyorum. Bunun da yanıtını kim veriyor biliyor musunuz? Yine sıkıntılar çeken biri. Tanrı adamı Eyüp. Bakın Eyüp kitabına lütfen 9. bölüme Eyüp 9. Eyüp 9. bölüm ayet 4. Bakın orada çok net bir şekilde Eyüp kitabı 9. bölüm ayet 4'te çok net bir şekilde bunun yanıtını veriyor. Diyor ki onun bilgisi derin diyor. Bakın şimdi soruya yanıt veriyor mu vermiyor mu? Neden her şeyin üzerinde yetkisi var bu Rabbimizin? Eyüp diyor ki çünkü diyor onun bilgisi kimin bilgisi? Rabbimizin bilgisi derin diyor. Yüzeysel değil. Ondan sonra devam ediyor. Diyor ki gücü Recep'in gücü gibi. Hayır. Gücü şunun ya da bunun gibi. Hayır. Gücü eşsiz. Yani benzeri yok. Eğer Rabbimiz her şey üzerinde yetkisi varsa, gücü varsa onun gücünün eşsiz olmasından kaynaklanıyor. Bunu çok açık bir şekilde, net bir şekilde söylemek mümkün değerli kardeşler. O zaman şunu açıkça söyleyebilir miyiz değerli kardeşler? Gönül rahatlığıyla söyleyebilir miyiz? O zaman gelin, madem ki Rabbimiz her şey üzerinde bu kadar güçlü, anlayışı bu kadar derin, o zaman gelin durumlara bakmayalım ya. Durumlara odaklanmayalım. Sorunlara odaklanmayalım. Gelin o sorunlardan çok daha büyük olan İsa Mesih'e odaklanalım. O sorunların üzerinde olan, hani burada bir kez paylaştım ya 121. mezmurda. O dağların tepesinde ne vardı? Sunaklar vardı değil mi? Kurbanlar kesiliyordu. Halk Yeruşalim'e doğru giderlerken o dağların tepesinde baktıklarında ilahi söylediler. Ne dediler? Yardımım nereden gelecek? Doğru mu? Yardımım nereden gelecek? Yardımım o dağlıkların, kayaların üzerine kurulmuş sunaklardan mı? Kesilen kurbanlardan mı gelecek? Hayır. Akılan kandan değil. O sunakların çok daha üzerine baktılar. Yaşayan diri tanrıyı gördüler. Hayır. İşte o dağları yaratan diri tanrıdan gelecek. Çözüm İsa Mesih'te değerli kardeşler. Onun için çok daha yukarısına bakmak zorundayız değerli kardeşler. Onun için hatırlayın çok açık bir şekilde Yeşu. Biliyorsunuz Yeşu kimdi? Musa'nın öğrencisi. Doğru mu? 40 yıl boyunca beraberdiler. Onu eğitti. Birdenbire Musa öldü. Zınk. Şok içerisinde Yeşu. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette genç bir savaşçı. Anlatabiliyor muyum? Ve iki ayak bir pabuca girince Rab Yeşu'yu nasıl teselli etti? Yeşu birinci bölüme bakar mısınız? Yeşu kitabı bölüm 1 ayet 9. Yeşu 1:9. Orada ne diyor? Yeşu 1:9'da. Korkma diyor. Yılma. Yani teselli diyor Yeşu'yu. Korkma diyor Yeşu, korkma. Yılmana gerek yok. Şimdi soru soruyorum. Ya neden korkmama gerek yok Ayşe? Neden korkmama gerek yok? Nedenini söyleyebilecek misin? Buldun mu? Ayeti. Yeşu 1:9'u buldun mu? Ay Hatice oku bakayım.
Güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma.
Ha, bak, çünkü korkma, yılma. Neden? Bak yanıtını veriyor. Çünkü diyor.
Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.
Bitti. Amin. Bugün Rab bizimle beraber mi? Evet. Nereye gidersen git. Hangi mahkemeye girersen git. Rab seninle beraber. Ben içinde bulunduğun sıkıntıları bilmiyorum. Ama şunu iyi bil. Barbara da bayağı sıkıntılı bir süreçten geçti. Belindeki problemden dolayı. Ama eminim ki hissetmedi mi Rabbin seninle birlikte olduğunu? Rab seninle beraber değil miydi? Diyebilirsin değil mi? Rab benimle beraberdi. Ben eminim ki bugün eğer aramızdaysan yine onun sayesinde aramızdasın. Rab böyle bir Rab. Amin diyelim mi? Amin. O zaman bir önemli gerçeği de söylemeden geçmek istemiyorum. Bu bizi teselli etsin değerli kardeşler. Rabbimizin sevgi değil, sevgisinin çok engin bir sevgi olduğunu, ziyadesiyle sevgi dolu bir Tanrı olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sevgi dolu bir Tanrı olduğunu söyleyebilmemizin nedeni ne? Çünkü vurdum duymaz bir tutum sergiliyor mu durumlar içerisinde? Hayır. Halkıyla, kendisine ait olan insanlarla ilgileniyor Rabbimiz. Yani sırtını çevirmiş değil. Yüzünü çevirmiş değil. Arkasını dönmüş değil. Halkıyla yakından ilgileniyor hamdolsun. Öğrenciler şaşkınlık içerisinde, fırtına içerisinde, şaşkınlık içerisinde düşmüşler. Zaman zaman bizler gibi, değil mi? Bizler de şaşırıyoruz. Sıkıntılar içerisinde ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ve ilginç olan, içinde bazıları balıkçıydı. İlk defa mı karşılaştı bu fırtınayla? Hayır. Buna benzer fırtınalarla mutlaka ve mutlaka karşılaşmış kişilerdi bu insanlar. Ama daha da önemlisi, bu insanlar birçok mucizeleri gözleriyle gördüler. Tanık oldular değerli kardeşler. Ama İsa Mesih aracılığıyla bütün zorluklardan Rabbimizin yardımı ve desteğiyle çıkmışlardı. Değerli kardeşler. Ama bütün bu yaşamış olduklarına rağmen, bütün bu deneyimlerine rağmen sanki her şeyi unutmuş gibiler. Öyle davranıyorlar. Sanki o geçmişteydi. O orada kaldı. Sanki Rab değişen bir tanrıymış gibi. Değil mi? Unuttular. Geçmişi unuttular. İçinde bulundukları tehlikeden dolayı değerli kardeşler. Bizler de içinde bulunduğumuz tehlikeye baktığımız zaman tehlikeye odaklanmış olduğumuz için tehlike büyüdükçe büyüyor. Büyüdükçe büyüyor. Büyüdükçe büyüyor. Cuma günü Özgür ve Özgür'deydik eşimle beraber. Onlar birazcık hayatlarından anlattılar. Ama en azından Özgür'ün o heyecanını yatıştıran eşiydi. Ya Tanrı bizimle beraber. Tanrı bizimle beraber. Ama tehlikeye odaklandığımız için, sorun tehlike olmuş olduğu için tehlikeden dolayı geçmişi unutuyoruz. Sanki geçmiş geçmişe de kalmış gibi. Ama öğrenciler ne yapıyor? Bak çok önemli bir şey var burada değerli kardeşler. Acilen İsa'yı uyandırıyorlar. Bakın. Aceleyle telaş içerisinde. Batıyoruz! İmdat! Batıyoruz! Hiç aldırmıyor musun? Biz burada ölümle burun burundayız ya. Biz burada öleceğiz, gideceğiz. Sen orada mışıl mışıl uyuyorsun. Yani bu olacak iş mi ya? Akıl mantığa sığan bir şey değil. Ya bu insanın doğal yapısı değil mi? Ben size sormak istiyorum. Kaç kez isyan bayrağını çekti? Rab beni duymuyor. Rab beni işitmiyor. Rab benimle ilgilenmiyor. Wow, isyan. İsyan, isyan, isyan. Ama bakın düşünün ya. Bir parmakla Tanrı'ya gösteriyorsan üç parmak seni gösteriyor. Sorun Recep'te, Rab'de değil. Sorun bende. Sorun bende değerli kardeşler. Tanrı'yı suçlamamız gerekmiyor. Ama şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Güç, yetki Rabbimizin elinde değerli kardeşler. İşte öğrenciler Rabbimizin kim olduğunu net bir şekilde anlamışlardı. İşte diyebilir miyiz? Rab de bizim. Hani Rabbi her yönüyle tanıdık mı? Hayır, daha tanımadık. Değil mi? Ama bazı yönlerini bir bakıyoruz aradan 3 ay geçiyor tanı, bazen 5 sene geçiyor. Ulan bu da varmış diyoruz. Doğru mu? Demek ki Rabbin tanımadığımız yönlerini bilebilmemiz, anlayabilmemiz, tanıyabilmemiz için Tanrı sıkıntılar içerisine girmemize izin veriyor. Bakın öğrenciler o ana kadar birçok şeyi bilmelerine rağmen İsa'nın bu yönünü bilmiyorlardı. Ya doğaya da mı hakim bu? Bu da kim ya? Diyor ki doğa da buna boyun eğiyor. Bu kim ya? Bu ancak Tanrı olması lazım. İşte İsa'nın Tanrı olduğunu bu yaşadıkları durum aracılığıyla öğrendiler değerli kardeşler. Onun için bizim Rabbimiz vurdum duymaz bir Rab değil, hamdolsun. İlgilenen bir Rab. Bunun en büyük kanıtı 38. ayet. Bakın 4. bölümü 38. ayette ne okuduk? 4.38'de öğretmenimiz öleceğiz hiç aldırmıyor musun? Demek ki bu net bir şekilde onaylıyor değerli kardeşler. İsa Mesih bu suçlama karşısında ne yapıyor? Hani hiç aldırmıyor musun diye öğrenciler onu suçluyorlar. İsa ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Onlar gibi davranmıyor. Yavaşça kalkıyor ne yapıyor? Merhamet dolu bir bakışla kendileriyle ilgileniyor değerli kardeşler. Bakın öğrencileri sert bir dille paylamıyor. Bu çok önemli. Düşüncesizce söylenen sözler karşısında onları azarlamıyor. Bu çok önemli. İmansızlıklarından dolayı tehditler savurup gözdağı vermiyor. Bu çok önemli. İşte bizim Rabbimiz böyle bir Rab, hamdolsun. Böyle bir Rab. Yani yaptıklarımıza göre davranan bir Tanrı değil. Bizde öyle değil mi? Sev beni, seveyim seni. Öp beni, öpeyim seni. Vur bana, ben de bir kafa geçireyim sana. Ama Rab diyor ki sana kafa geçireni de seveceksin. Gel de buradan yak. Mümkün mü? Evet mümkün. Rab'la birlikte mümkün. Ama Recep için mümkün değil. Ama Rab ile birlikte mümkün değerli kardeşler. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun da bir tek yolu var. Kutsal kitabı okumaktan geçiyor. Değerli kardeşler bakın sürekli vurguluyorum. Sen kutsal kitabı okudukça öğreniyorsun. Öğrendikçe ne yapıyorsun? Bir takım değerler elde ediyorsun. Doğru mu? Yani bir takım kazanımlar elde ediyorsun. Sonra o kazanımları hayata sokuyorsun ve hizmet ediyorsun. Ve bunu yaptığın zaman ne oluyor? Rabbi tanıma yönünde gelişiyorsun. Bakın Hoşaya 6. bölümde çok net bir şekilde diyor ki 3. ayette Rabbi tanımaya gayret edin diyor. Bakın bize buyruk. Biz Rabbi tanımaya gayret etmemiz lazım. Amacımız ne olması gerekiyor? Bu yaşamda Rabbi tanımaya devam edeceğiz. Gayret içerisinde olacağız. Rabbi tanıdıkça gelişiyoruz. Bakın unutmayın. Rabbi bilmek ayrı bir şey. Yanında olmak ayrı bir şey. Ama onu tanımak farklı bir şey. Doğru mu? Onu tanımak farklı bir şey. Onun için lütfen iki ayete bakacağım. 2. Petrus mektubu 3. bölüm. 2. Petrus 3. bölüm 18. ayet. 2. Petrus mektubu, ben ayetleri okuyorum zaten, Emre sorun yok. 2. Petrus, 2. Petrus mektubu, 3. bölüm 18. ayet. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kayrasında, yani onun inayetinde, onu tanımakta ilerleyin diyor. Ben söylemiyorum, kutsal söz söylüyor. Tanımakta ilerleyin. Peki, haberci Pavlos'u düşünün. Haberci Pavlos'un Kolose'deki imanlara duası neydi biliyor musunuz? Bilen var mı? Pavlos'un Kolose'deki imanlara yazdığı mektupta oradaki imanlar için duası neydi? Açın 1. bölümü Koloseler 1'i. 10. ayeti okuyabilir mi bir kardeş? Koloseler 1 ayet 10. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, bakın çok önemli. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız. Sonra ne diyor Aytaç?
Onu her yönden hoşnut etmeniz.
Evet.
Her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.
Amin. Bakın neyi? Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyorum. Sevgide gelişip büyümeniz için dua ediyorum. Benim de duam sizler için bu. Rabbi tanımakta ilerlemek gerekiyor değerli kardeşler. Rab hepimizi bu yönde bereketlesin, bu yönde desteklesin. Onu her gün bir adım daha tanıyanlar olalım. Gerçekten diri sözüne bağlı kalarak, diri sözünü okudukça onu tanıyoruz. Değerli kardeşler, Rabbin sözüne bağlı kaldıkça. Hatırlayın değerli kardeşler. Rabbimiz Petrus, İsa'yı 3 kez inkar etti. Doğru mu? 3 kez. Bakın her şeye tanık olan Petrus. İsa'nın yaptığı mucizelere birebir yaşayan Petrus. Rabbin ayakları yıkama olayında benim ayaklarımı yıkama diyen Petrus. O heyecanlı, hararetli Petrus. Üç kez İsa'yı inkar etti. Peki, Rab onu azarladı mı? Hatırlayın. Bakın, Luka 22'yi açar mısınız? Lütfen, Luka 22'yi açın, bunu okumanız lazım. Bu durumda Rabbin nasıl davrandığına bakın. Luka 22. Luka 22, 61. ayet. Luka 22, 61. ayet. Değerli kardeşler, bakın İsa Petrus'u azarlamıyor. Ama ne yapıyor? Üçüncü kez inkar edince horoz ötmeye başlıyor. Sonra ne diyor İsa? Bakın ne diyor Luka 22:61?
Önce horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.
Evet.
Hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.
61'i okudun tamamen değil mi? Rab arkasına dönüp Petrus'a... Burayı duymak istiyorum işte. Orayı oku.
Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı.
Bıktı. Baktı. Baktı. Acımayla baktı. Azarlamadı. Aşağılamadı. Acı acı baktı ona. Değerli kardeşler. Bu olayda da aynı yaklaşımı görüyoruz. Sevgi, acıma, merhamet dolu dokunaklı bir ifadeyle ya... Neden korkuyorsunuz diyor. Neden korkuyorsunuz? Sevgili çocuklarım, sevgili yandaşlarım, niye korkuyorsunuz? Ben yanınızda değil miyim diyor. Söylemek istediği bu. Ben sizin yanınızda değil miyim? Neden korkuyorsun Recep? Neden korkuyorsun Aytaç? Neden korkuyorsun sizler, değerli kardeşler? Rab sizinle değil mi? Yaşam teknenizde değil mi? Bakın, yaşam teknesi diyorum çünkü bir şair çok güzel söylüyor. Hayatı şuna benzetiyor. Damla damla su alan tekneye. Sonra doluyor, göçüp gidiyorsun bu dünyadan. Şimdi eğer bizim yaşam teknemizdeyse Rab, korkmamıza gerek var mı? Rab bizim yaşam teknemizdeyse eğer, korkmamıza hiç gerek yok. Neden korkuyorsunuz? Bak, rüzgar dindi, daha ne istiyorsun? Bakın, her biri Rab'bi yüceltmeleri gerekirken ne yapıyorlar? 41. ayette okuduk. İki kez korku içine düşüyorlar. Korkuyorlar. Yani övmeleri gerekirken Rablerini, ona övgüler sunmaları gerekirken korkuyorlar. Kim bu adam ya? Rüzgar bile ona itaat ediyor. Ve İsa yüreklerindeki eksikliği görüyor. Ondan eksikliğine parmak basıyor. Diyor ki eksiklik neydi? İmanlarıydı. Dedi ki imanınız nerede? İmanınız nerede? Güzel günlerde, bakın burası çok güzel. Güzel günlerde her şeyin tıkırında gittiği o güneşli günlerde Rab dediğin ya da iman dediğin şey iman da o bulutlu, fırtınalı dönemlerde o sahip olduğun iman, iman değil mi? Yoksa bu kalemun gibi renk mi değiştiriyor imanınız değerli kardeşler durumlara göre? Bu kalemunu biliyor musunuz bu kalemunu? Üçgen kafa, sürüngen 20-30 santimlik. Bulunduğu ortama renk değiştiriyor. Hatta şeyde Türkçe'de şey diyorlar. Bu kalemun olma. Yani bu kalemun nedir? Çıkarları doğrultusunda hareket eden insan için. Yani çıkarlarına göre tutum değiştiriyor. Çıkarı çıkarlara göre. Bu kalemun da böyle biliyor musunuz? Buradaysa sarı oluyor rengi. Duvardaysa beyaz oluyor. Bu kalemunun özelliği bu. Onun için bizler bu kalemun gibi olmayalım değerli kardeşler. Yani çıkarlarımız doğrultusunda ilişkilerimiz olmasın. Yalvarıyorum size. İşleriniz olsun diye, her şey yolunda gitsin diye renk değiştirmeyin. İmanımız böyle bir iman olmasın değerli kardeşler. Önce ifade ettiğim gibi tehlikeli olan fırtına mıydı? Hayır. Neydi tehlikeli olan? Kuvvetli esen rüzgar değildi. Dalgalar değildi. Onların imanlarıydı değerli kardeşler. İmanlarıydı. Onlar gerçekten de imansız kişiler gibi davrandılar. İmansızlık ettiler aslında. Çünkü İsa Mesih onlara göre denizden anlayan bir balıkçı değildi. İsa balıkçı değildi çünkü. Neydi? Marangoz. Şimdi ben kendi kendime düşünüyorum. Bir marangoz parçasında da mı yardım gelecek? Marangoz ya. Ne anlar denizden? Biz balıkçıyız. Biz bu tür fırtınaları yaşadık. Biz biliyoruz. Ölebiliriz. Batabiliriz. O ne anlar ki? Sıradan bir marangoz. Peki. Ben sırası gelmişken size sormak istiyorum. Çok direkt bir soru sormak istiyorum. Sen değerli kardeşim, iman ettiğin İsa'yı kim olarak tanıyorsun? İman ettiğin İsa'yı kim olarak tanıyorsun, kim olarak biliyorsun? Sadece bir peygamber olarak mı? Hristiyanların peygamberi? Ya da ihtiyaç içinde olan insanlara yardım elini uzatmış, yardımsever, sevecen biri mi? Yoksa bakın burası çok önemli, yüreğinizin, hayatınızın efendisi mi? Ha, eğer yüreğinizin efendisi olabilmesi için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Ama doğru, o çok doğru, yanlış değil ama yüreğinizin önce efendisi olabilmesi için bir şey gerekiyor. Yeniden doğmak gerekiyor. Yani iman etmeden yüreğinin efendisi olmaz. Bakın Nikodimos bir din adamı. Hepinizi cebinden çıkartır, beni de cebinden çıkartır bilgi açısından. İsa Nikodimos'a ne dedi? Yetmez. Kiliseye gelmek yetmez. Kutsal sözü okumak yetmez. Yukarıdan doğman gerekiyor. Çok önemli bir şey bu. Koskoca din adamı. Bir kimse yeniden doğmadıkça Allah'ın egemenliğini göremez. Yuhanna 3, ayet 3. Demek ki yukarıdan önce doğmak. İnanmak, bakın çok önemli. İnanmak farklı bir şey. İman etmek farklı bir şey. İnanmak düşüncede katılmaktır. İyi bir insan, doğru bir insan. Hristiyanların peygamberi. Bu inanmak oluyor. Ama iman etmek, lokomotifi Allah düşünürseniz Tanrı, simgesel anlamda. Vagonlar da bizleriz. Biz oraya bağlandığımız zaman lokomotif nereye giderse biz de oraya gidiyoruz. Demek ki vagonun, Recep'in lokomotife bağlanması lazım. Yeniden doğum şart Ali. Başka çıkar yolu yok sevgili Hatice. Sevgili Ayşe. Kesinlikle yukarıdan yeniden doğmak gerekiyor değerli kardeşler. Onun için en büyük problem emin olun etrafımızda değil. Hep dışarıdaki sorunlara bakıyoruz değil mi? Ulan sorun senin yüreğinde be. Ben söylemiyorum. Açın Markos'u. 7. bölümü açın. Açın Markos'u 7. bölümü. 7. bölüm Markos 7. Ayet 15 ve 16. Ne diyor abi orada?
İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletmez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkar.
Ya bakın değerli kardeşler. Demek ki insanı kirleten dışarıdan bir şey kirletmiyor insanı. İçinden çıkan. Demek ki mayamız bozuk ya. Özümüz bozuk. Yürek değişmedikçe insanın değişmesi mümkün değil. Kolu kesmişin, bacağı kesmişin bunun hiçbir faydası yok. Yürek değişmesi lazım. Yüreği değiştiren de iman. Yeniden doğmak değerli kardeşler. Demek ki korku, endişe, kaygı, telaş kişinin yüreğinden çıkıyor ve kişiyi karamsarlığa sokuyor. Ama Yuhanna 1. mektupta, ilk mektubunda 4. bölüm 18. ayette sevgi diyor, korkuyu siler atar. Demek ki Rabbin sevgisine bağlı kalarak, sözüne bağlı kalarak, sözü ışığında hayatımızı sürdürerek karamsarlığı def etmek, dışarıda tutmak mümkün. Rabbimizin sözü aracılığıyla. Demek ki zaferli olmanın sırrı nerede? Ona yakın olmakta. Zaferli hayatın sırrı İsa Mesih'e yakın olmakta. Nasıl yakın oluyorsun? Defalarca söyledim. Nasıl yakın oluyorsun Rabbe? Sözü okumakla. defalarca söylüyorum. Rabbin sözünü okumakla. Eğer bunu okursan İsa'yı tanıyorsun. İsa'yı tanıdıkça gelişiyorsun ve ona benzer oluyorsun değerli kardeşler. Burada dört dörtlük olmayacağız. Ama bu süreç başladı iman eder etmez. Rabbin yanına gittikten sonra dört dörtlük olacağız andolsun. Ama süreç burada başladı. Rab bizi adım adım geliştiriyor. Onu tanımakta ilerlememiz gerekiyor değerli kardeşler. Bakın Yuhanna ile Petrus baktığınız zaman çok güzel bir örnek sergiliyor. Şeydeler, yani Mesih'te olmanın farkını görmenizi istiyorum. Yuhanna ve Petrus kurul üyeleri önünde tanıklıkta bulunuyorlar. Açabilir misiniz lütfen? Habercilerin işleri, elçilerin işleri. 4. bölüm. Apostol Geçik'te Fiyon. 4. bölüm. Elçilerin işleri. Elçilerin işleri 4. bölüm. 13. ayet. 13. ayet. Ne diyor? Oku Hatice.
Kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler.
Bakın, bakın eğitim görmemiş insanlar. Değil mi? Biz eğitimle övünüyoruz. Ben üniversite bitirdim. Ben şunu yaptım. Bende şöyle bir etiket var. Bende şöyle bir diploma. Ben de iki tane üniversite bitirdim. Bunun bir faydası mı var? Hayır. Bakın, üniversite adamı adam yapmıyor. Farklı kılan ne biliyor musunuz? Mesih'te olmak, bak öyle diyor. Onların İsa'yla birlikte bulunduklarını fark ettiler diyor. Demek ki İsa'da olmak ne yaratıyor? Fark yaratıyor. Bakın, papaz olman gerekmiyor. Üniversite mezunu olman gerekmiyor değerli kardeşler. Rahip olman da gerekmiyor. Onda olmak, onun ışığında yürümek yeterli. Amin. Amin. Yani farkı yaratan onda olmak. Ve yavaş yavaş sona gelip noktalıyorum. Şimdi bu duruma baktığım zaman, buradaki duruma bakıyoruz tekrar. Öğrencileri korku ve karamsarlığa iten neydi? İmana dayanmamış olmaları. İmana dayanmadıkları için böyle bir durum içerisine düştüler. Ama burada harika olan ne? Rabbimiz hatalarımıza göre davranmıyor. Amin. Rabbimiz suçlarımıza göre, zayıflıklarımıza göre davranmıyor. O acıyan bir Rab. Şefkatli ve merhamet dolu bir Rab. 103. mezmur. 13. ayet. Mezmur 103 ayet 13. 5'te bitirmeye çalışıyorum ya, hızlı gidiyorum. Birkaç dakika sonra bitirmek için. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, nasıl acırsa, Rab de kendisinden korkanlara öyle acır diyor sevecen Tanrı. Bakın. 13. ayet. 103. 103. mezmur 13. ayet. Peki. O bizim çaresizlik içerisinde olduğumuzu farkında mı değil mi? Ne kadar zayıf olduğumuzu biliyor mu, bilmiyor mu? Biliyor değerli kardeşler. Bakın ne diyor? Vahiy 2. bölüm ayet 9. Vahiy 2:9. Acılarınızı ve yoksulluğunuzu bakın biliyorum nokta. Ne diyebilirsin Aytaç böyle bir gerçek karşısında abi? Acılarınızı, sen diyorsun ki ya Rab acılar içerisindeyim. Rab diyor ki Aytaç ben biliyorum. Ya Rab ağrılarım var, sızılarım var. Dayanamıyorum. Rab diyor ki kızım biliyorum. Farkındayım. Ya işte ben bunu yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum artık yeter. Ya Rab diyor ki biliyorum abi, biliyorum. Biliyorum evlatlarım. Ya bilmek bir şeyden emin olmaktır. Emin olun diyor. Rab biliyor. Rab görüyor. Rab gören bilen değil, elini uzatıp durumlara el atan bir Rab. Bunu yapacaktır. Ne erken ne geç. Zamanı geldiğinde. Tam zamanında değerli kardeşler. Bizler gerçekten de düştüğümüzde tutup elimizden kaldıran o, hamdolsun. Hata ettiğimizde hatamızı düzelten o, hamdolsun. Onun sabrı tıpkı sevgisi gibi değişmiyor ama değiştiriyor. Hamdolsun. Değişmiyor ama değiştiriyor. O zaman cesaretimizi yitirmeyelim. Çünkü zor durumlara düştüğümüzde bizleri o taşıyacaktır. Geçmişte nasıl taşıdıysa o değişmedi. Bugün yine taşıyacak. Bundan sonra da taşımaya devam edecek. Şu sözlerle noktalıyorum konuşmamı. O bugün de aynı Rab'dir. Değişmedi, değişmez. Çok zayıf kişiler olabiliriz. Olaylardan kolay etkilenebilir ya da kararsız, öteye beriye sürüklenen, savrulan kişiler olabiliriz. Ama yürekten ona gelip dua ettiğimiz zaman kesinlikle esenlik bulacağız. Yuhanna 14:27'de şöyle diyor, 14:27'de size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, korkmasın. Bundan daha büyük bir güvence olabilir mi? Bir baba, anne ne yapıyor? Evladına tarla bırakmak için emek veriyor değil mi? Bir anne baba ne yapıyor? Ev bırakmak için çocuklarına özen gösteriyor. Bir kat olsun, 10 kat daha olsun. Her birine birer tane daire vereyim. Yani bir, ne diyorlar ona? Ölüm sonra, öncesi vasiyette bulunuyor. Öldükten sonra ben sana şunu şunu bırakıyorum. Kızıma bu, oğluma bu, şuna bu. Doğru mu? Rab bize ne yaptı? Bize de bir vasiyette bulundu. Bize de bir şey bıraktı ama mal mülk değil. Parayla satın alınmıyor. Esenlik, kendi esenliği. Haleluya, amin. Rab kendi esenliğini bize verdi. Miras, bizim mirasımız onun esenliği. Ulan daha ne istiyorsunuz? Ben heyecanlanıyorum, kusura bakmayın. Esenlik değerli kardeşler. Onun için cesur olun, yılmayın, Rab'be bakmaya devam edin. Demek ki Rab'be yaslanmamız gerekiyor. 3 şeyin altını çizip noktalıyorum. 1. Yaşam fırtınaları olacak mı? Evet, olacaktır. Ama güzel olan acılarını, sıkıntıları biliyor. Çünkü kendisi de aynı acı ve sıkıntıları çekti. 2. Buna rağmen, yani acı ve sıkıntılar çekmiş olmasına rağmen değerli kardeşler, o Rabbimiz yeterli güce sahip. Bu 2. Amin diyelim mi? 3. noktamız, son noktamız, o haykırışlara ilgisiz davranmıyor. Vurdum duymaz bir tanrı değil, hamdolsun. Yeni yaşam fırtınalarını içindeyken bize rahatlama veriyor. Bizi sakinleştiriyor. Kendi esenliğiyle. Belki hemen değil ama tam zamanında. Yeri ve zamanı geldiğinde. Bakın ne diyor Romalılar 5:6'da. Bizler çaresizken Mesih belirlenen zamanda öldü. Ne geç ne erken. Tam zamanında geldi. Çarmıhta öldü, hayatını feda etti. Ama ölümde kalmadı hamdolsun. Değerli kardeşler bakın. Yeri geldiğinde söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Matta ilk kitap Yeni Antlaşma'nın. Son kitap Malaki. İkisi arasında 4 asırlık bir süre var. Haberci göndermedi. Peygamber göndermedi Rab. 400 yıl. Sonra ne oldu? Matta 1'de okuyoruz. 30. ayette. Diyor ki Rabbin meleği Meryem'e göründü. Korkma Meryem. 400 yıl sonra. 400 yıl. Biz diyoruz ya ne kadar gecikti Tanrı. Hayır. Ne erken ne geç. Tam zamanında. Emin olun Rab gereğini sizin için de yapacaktır. Ama sen hala diyorsun ki ya Recep abi bu adam da kim ya? İsa anlatıyorsun da. İsa dediğin kişi kim? Hala diyorsan ben diyorum ki bu iki kitap, bu iki kapak var ya. Bu iki kapak arasında bu anlatılıyor. İsa'nın kim olduğu bu iki kapak arasında anlatılıyor. Sen de onu yakından tanıyabilir ve onda ilerleyebilirsin. Onun için Paulos 2. Timoteus 1:12'de diyor ki kime inandığımı biliyorum. Amin. Sizler kime inandığınızı biliyor musunuz?